Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval sıcak takipten herkese merhaba. Futbol özel yayınıyla birlikteyiz. Spor yazarı, aynı zamanda Artı Gerçekleri yazıyor. Asena Özkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Asena Bey.
Merhaba Ali, hoş bulduk.
Şimdi futbol dünyası son 24 saattir bir kaos içinde ve aslında bir nevi şöyle de yorum yapanlar var. ABD sermayesinin Avrupa futboluna bir darbesi diye böyle biraz daha ileri yorum yapanlar da var. Bir Avrupa Süper Ligi planı devrede. 12 takım şu anda başı çekiyor ve aktif olmuş durumda anladığımız kadarıyla. UEFA'da, FIFA'da buna bir ultimatum çeker gibi. Eğer bu takımlar buna devam ederse işte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve hatta Dünya Kupası ve Avrupa, bu Euro 2020'de işte bunun içerisinde Avrupa Şampiyonası'nda bu takımlar ve oyuncuları, bu takım oyuncuları yer almayacak diye böyle sert kararlar da almış durumda. Hatta yeni sıcak bilgi, Şampiyonlar Ligi'nde bu yarı final var biliyorsunuz. Manchester City orada bu 12 takım arasında olan. Aynı zamanda işte yine Real Madrid de yarı finalde. Bu takımların da artık men edileceğine dair böyle bir karar açıklanması bekleniyor. Benim takip ettiğim kadarıyla. Şimdi nereden çıktı bu Avrupa Süper Ligi? Daha önce vardı galiba, 6 ay öncesinde konuşulmaya başlanmış anladığım kadarıyla. Ve bir anda böyle gündemin göbeğinde buluverdik. Nereden çıktı, neden çıktı? İlk sorularımız bu olsun.
Peki, şimdi nereden çıktı derken aslında çıkış yeri belli elbette ki para, kapital. Neden çıktı? Şundan çıktı, UEFA ve FIFA aslında bir bakarsak geçmişlerine, FIFA'daki ve UEFA'daki yolsuzluklar ve limitsiz harcanan paralar inanılmaz boyutlarda. FIFA başkanı da UEFA başkanı da görevlerinden oldular. Birisi Sepp Blatter, bir tanesi Michel Platini. İkisi de görevlerinden oldular. Çünkü hesaplarını veremediler paraların. Kim gelirse gelsin mutlaka ve UEFA'da bir yolsuzluk oluyor. Çünkü rakam inanılmaz derecede büyük. Nereden çıktı? Ben Amerika, sadece Amerika ekonomik olarak destekleyecek. JP Morgan haliyle destek olacağını açıkladı ama neden destek olacağını açıkladı? Çünkü para kazanacağından emin. Neden emin? Çünkü saydığımız kulüpler futbolun lokomotifleri. Yani şimdi bir Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Juventus yoksa, Inter yoksa, Milan yoksa ne Şampiyonlar Ligi'nin ne de Avrupa Ligi'nin, UEFA'nın bir başka ligi daha var ya, Avrupa Ligi'nin keyfi kalmayacak. Nereden çıktı? Para kavgasından çıktı son derece doğal olarak. Çünkü UEFA aslan payını alıyor. UEFA'nın nedir yaptığı?
Peki, şeyi soracağım burada. Toplam bütçe ne kadar şu anda mesela? Şampiyonlar Ligi'nden bahsedersek.
Rakamı tamamen veremem ama hepimizin bildiğinin, tahmin ettiğinin çok üzerinde. Neden? Çünkü televizyon naklen yayın hakları, sponsorluklar hepsi bir araya gelince çok ciddi bir rakam oluşuyor. Neden aniden 24 saat içinde oldu dersen Ali, onu da anlatayım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatını görüşüyordu kulüplerle birlikte, Avrupa Kulüpler Ligi Birliği ile. Orada bir ekonomik anlaşmazlık söz konusu oldu ve son derece doğaldır. UEFA her zamanki gibi aslan payını istiyor. En büyük pay benim diyor. Kulüplere de deyim yerindeyse kırıntıları dağıtıyor. Bu kulüpler bunu çok uzun süreden beri düşünüyorlardı. Neden? Çünkü sadece Barcelona'yı örnek verirsek, Barcelona'nın borcu inanılmaz boyutlara ulaştı ve işin içinden çıkamıyorlar. Oysa şimdi hemen lig kurulduğu anda televizyon naklen yayın gelir haklarından ve sponsorluklardan yaklaşık 4 milyar doları 12 kulüp arasında, ki bu 15'e çıkacak ve bence daha da artacak, pay edecekler. Düşünsene
şimdi şeyi de söyleyelim mi? Hemen izleyiciler bilmesi açısından. Bu kulüpler arasında İngiltere'den Arsenal var, Chelsea var, Liverpool var, Manchester City var, Manchester United var ve Tottenham var. İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, İtalya Serie A'dan da Milan, Inter Milan ve Juventus. Şu an 12 takım bu. 3 takım daha galiba planlanıyor katmak için sabit olarak 15. Bunun yanına da artı 5 değişken olacak şekilde bir plan çizilmiş. Doğru değil mi burada? Bir yanlış yok galiba.
Yok, yanlış yok. Ama tabii ki bu gelişmelerin ardından o diğer kulüpler ne yapacaklar açıkçası ben de kestiremiyorum. Neden kestiremiyorum? Çünkü UEFA'nın bu ulusal takımlarda oynayan futbolculara izin vermeyeceğim açıklaması bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek, taşınılacak. Ve buradan da mutlak tabii burada Bosman Kanunu gibi bir kanun çıkacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de diyecek ki ben bunu doğru bulmuyorum. Şimdi biraz daha zenginleştirelim. Neden böyle bir oluşum başladı? Aslında bu oluşum dünyada yeni değil. Dünya Yüzme Federasyonu FINA var. Ve FINA düzenlediği her yarışta otorite, tribün gelirinde, reklam gelirinde, televizyon gelirinde ve geçen yıl hatta 1,5 yıl oldu. Yüzücüler dediler ki kardeşim biz bundan vazgeçiyoruz. Yani biz sizin boyunduruğunuzun altında yarışmak istemiyoruz artık. Ve biz kendi federasyonumuzu, kendi oluşumumuzu kuracağız. Bunun bir başka örneği biliyorsun ki boksta, uluslararası boks maçlarında adamların 3 tane ayrı şeyleri var. Ne derler ona? Kategorileri var. Efendim Dünya Boks Birliği, Dünya Boks Konseyi, Dünya Boks bilmem nesi 3 ayrı kategoride şampiyonluk söz konusu. Bu nereden kaynaklanıyor? Hepsi birbirine savaş açıyor. Asıl benim, asıl sensin, kim asıl belirsiz. Şimdi bu kadar büyük bir paranın döndüğü sistemde elbette ki bunlar olacaktı. Son derece doğal. Hiçbir gariplik yok. Ama burada kulüpleri ürküten geri adım atmayacaklarından eminim ben. Çünkü ekonomik olarak atmalarına olanak yok.
Manchester yani bu Avrupa Süper Ligi bir şekilde devam edecek yani diyorsunuz sizin görüşünüze göre.
Şimdi en azından bildiğimiz gazete sayfalarından, internetten 24 saat takip ettiğim için Barcelona'nın parasal olarak çok çok zor durumda olduğunu biliyoruz. Aynı kıyaslama yaparsak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi ama orada rakam akıllara durgunluk verecek vaziyette. Sadece Lionel Messi'ye ödenen bu kadar süre içinde 561 milyon dolar var. Yani bu çok ciddi bir rakam ve Barcelona örneğin bu sene tekrar sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'yi kadrosunda tutmak istiyor. Bunun için nakite ihtiyacı var, kapitale ihtiyacı var. Diğer kulüplerde Juventus'un sahibi Fiat'ın, Ferrari'nin her şeyin sahibi Agnelli ailesi. Agnelli de Avrupa Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti. Yani oradaki bütün görevlerinden istifa etti. Bu insanlar boş yere kürek çekmezler. Çünkü iş insanları, deneyimleri çok fazla. Ellerinde yüklü bir kapital var. Ne yaptıklarını çok iyi bilirler. Nasıl bir risk aldıklarının farkındalar.
Şimdi başı herhalde şey çekiyor. Real Madrid Başkanı Perez'le bu Agnelli Juventus'un başındaki. Ve bunlar zaten kararlılar anladığımız kadarıyla da. Şimdi de şey kısmına ben geleceğim. Bu artı 5 deniyor ya. Orada mesela şöyle bir iddia vardı bugün. Hatta Galatasaray Başkanı bir açıklama yaptı. Galatasaray'a da teklif gittiği iddiası vardı. Bunun üzerine işte henüz bir resmi gelen bir teklif yok ama eğer olursa Galatasaray menfaatlerine göre hareket edecektir dedi. Ama bir baktığım zaman Türkiye'de de Futbol Federasyonu bu işe karşı çıktığının mesajını vermiş oldu çok net bir şekilde. Burada Türkiye'yi nasıl etkiler bu durum?
Açıkçası böyle bir şimdi Galatasaray deyince Galatasaray'a bir parantez açmak gerekiyor. Bir başkanları var. Dostlar başına mı diyelim, düşmanlar başına diyelim değil mi? Doğru cümle odur. Evet. Kulübü birbirine soktu. Şu anda başkanın açıkçası ben söylediği hiçbir şeyi kale almıyorum. Galatasaraylıların da almadığını biliyorum. Bir seçim var. Diğer taraftan bir başkan adayı diyor ki biz başvurumuzu yaptık. Sen nasıl bir başvuru yapabilirsin? Burak Elmas demiş. Sen kulübün başkanı değilsin, yönetim kurulu üyesi değilsin, seçilmiş bir yürütme kurulunda da değilsin. Herkes kendi kendine konuşuyor. Ha ne olur Galatasaray'a teklif gelir, büyük bir ihtimalle de gelecektir. Orada Galatasaray düşünmeye başlayacak. Acaba 400 milyon dolar ya euro düzeltiyorum ya da 350 milyon euro alıp bütün borçlarımı ödesem, kulübü düzeye çıkarsam ve Türkiye Ligi'nden de aforoz edilsem acaba nasıl olur şeklinde bir ikilem yaşayacaklar. Ama bu ilk önce yeni bir başkanın seçimini gerektiriyor. Şimdi o kadar girift konular ki bunlar. Birçok kulüpte ekonomik olarak zaten pandemi vurdu. Ama pandemiden önce Türk kulüpleri zaten ekonomik olarak iflas etmişlerdi. Hala da iflas halindeler. çabayla gidiyor. Devlet yapılandırma, Bankalar Birliği yapılandırmasıyla elinden geldiğince destekliyor. İşte Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bireysel serveti, Beşiktaş'ın borçlarını itelemesi, Galatasaray'da aynı şekilde itelemesi gidiyor. Ama birçok kulüp eminim ki Avrupa Süper Ligi'nden bana teklif gelse de kabul etsem diye bekliyor. Cezalar belli. Ligden aforoz edilecek ki burada İngiltere örneğini vermemiz lazım. Bir taraftan İngiltere Başbakanı Boris Johnson akşam yayınında saatlerinde bunu engellemek için elimden geleni yapacağım dedi. Öteki tarafta ne oldu? Liverpool ki aslında futbolun beşiği dediğimiz İngiltere'de futbol oyununu domine eden Liverpool'un taraftarları da size
utanç duyuyoruz. Yani da 150 milyon taraftara sahip araştırmalara göre yani.
Şeyin önüne, kulübün önüne pankart açtılar ve öyle bir şey ki bu inanılır gibi değil. Bir başka gelişme de burada şundan örnekleri veriyorum. Şunun için bu örnekleri veriyorum. Bunlar çok kararlılar. Tottenham Jose Mourinho'nun sözleşmesini feshetti ve 40 milyon euro bonus, tazminat ödemeye göze aldı. Bu şaka değil. 40 milyon eurodan söz ediyoruz. 40 milyon euroyu ödemeyi kabullenen bir kulüp ve yönetim mutlaka bir sonraki adımı düşünmüştür. Anlatabildiğimi bilmiyorum.
Evet, kesinlikle. Yani buradan bir destek alabileceğini düşündüğü için muhtemelen adım atmıştır diye düşünüyor herkes de zaten toplum için.
Tabii ki. Yani ne oldu? Mourinho karşı çıktı. Ben Avrupa Süper Ligi'ne karşıyım dedi. Vay, sen misin karşı olan? O zaman sen bizim teknik direktörümüz olamazsın dediler. Ve 12 saat içinde Mourinho'nun işine son verdiler.
Jürgen Klopp da Liverpool'da geçen seneler bu iş daha ilk hani böyle gündeme geldiği zamanlarda bir röportajında bunun kabul edilemez olduğunu söylemişti. Şimdi acaba mesela Jürgen Klopp da işte Mourinho gibi bu tarz böyle bir karar alırsa mesela bu karşı çıkarsa o zaman iş tamamen karma karışık bir duruma da gelecek gibi gözüküyor. Değil mi?
Ali, şurada bir ayrım yapmamız lazım. Nedir? Karşında Jürgen Klopp dediğin zaman bir Alman disiplini var. Almanlar çok disiplinli insanlardır ve ne yaptıklarını çok iyi bilirler. Attıkları adıma dikkat ederler. Öteki taraftan Mourinho gibi bir Portekizli, Akdeniz kanı taşıyan, aniden coşabilen, aniden inebilen bir insan var. Jürgen Klopp bence çok daha mantıklı gidecek. Ama tabii futbolda bir sürü denge değişecek. Teknik direktörler değişecek, futbolcular değişecek. Şimdi senin söylediğine istinaden söylüyorum. Jürgen Klopp her ne kadar Alman ulusal takımının başına geçmeyi düşünmese de bir bakarsın 10 gün sonra Alman ulusal takımı Hansi Flick yerine onu alır. Yani bu işler şu anda dünya futbolunda bir kaotik ortam yaşanıyor. Kim ne yapacak açıkçası atılacak adımları kestirmek güç.
Peki Fransa ve Almanya'yı neden yok bu işin içinde? Yani işte Bayern Münih, Paris Saint-Germain bunlar zaten aynı o grubun lokomotifleri arasında yani. Hani dünya futbolu deyince bunlar da geliyor akla ilk etapta ama yoklar.
Şimdi bu da çok açık ve net. Fransa dediğimiz zaman Fransa Lig 1'in lokomotif takımı Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain'in başkanı kim ve sahibi kim? Bir Katarlı, El Halifi. Katar 2022 Dünya Kupası'nı nasıl aldı?
Bravo. Ne oldu söylüyorsun?
FIFA verdi. Ama tabii ki UEFA'nın da desteğiyle FIFA verdi. Şimdi burada futbol öyle bir çark ki çok basit bir oyun gibi gözüküyor ki gerçekten basit bir oyun. Bugün bilmeyen bir insan bile, spordan hiç anlamayan bir insan bile televizyonu açar. Top kale direklerinin arasından geçtiği anda gol. Sert vurursan faul, dışarı çıkarsa taç, köşeden dışarı çıkarsa korner. Bu kadar basit. Ceza sahasının içinde de düşüldüğü zaman rakip eleman penaltı. Futbol çok basit bir oyun ama aslında oynanan oyun çok büyük. Bunu yıllar önce yazmıştım. Futbolun bu kadar büyümesinin arkasında ne var biliyor musun? Son yıllarda resmi olan, legal olan bahis dediğimiz sistem var. Aslında geçmişte futbol yine bir gelir kaynağıydı kulüpler için. Naklen yayınlar sınırlıydı, gelirler sınırlıydı. Ama artık iş çığırından çıktı. şu anda kendi gözlemlerimi aktarırsam 7'den 70'e kadar herkes Türkiye'de legal olan bahisi oynuyor. Yani bir bakıyorsun 10 aç ne olur 6 üstü. 6 üstü ne demek onu bile bilmiyorum ben ama sonra sordum işte o çok gol atınca 6 oluyormuş, o üstü oluyormuş. Herkes inanılmaz derecede oynuyor ve bu bahiste çok ciddi rakamlar dönüyor. Evet. Bu kadar büyük paranın olduğu yerde elbette ki bir takım sahtekarlıklar da olacak. Bir takım insanlar da üç kağıt yapacaklar. Son derece doğaldır. Fransa niye sorunun aslı şuydu. Şöyle başladık. Fransa ve Almanya niye yok? Dedim ya Almanya, Alman insanları disiplinlidir. Sistem de disiplinlidir. Ve
hükümet mi acaba şey yapmıştır? Dur bakalım diye böyle bir bayerine falan bir şey çekmiştir böyle. Res çekmiştir. Olabilir mi yani?
Bu tarafta da İngiltere Başbakanı var. Boris Johnson da engelleyeceğim diyor. Öteki taraftan İngiliz kulüpleri bu projenin içinde. Hayır.
Doğru.
Burada Almanlar attıkları adama dikkat ettikleri için 15 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını düşünürler. Bizim gibi değiller biliyorsun. Biz yarın sabah ne olacağını bilemediğimiz için. Onlar 20 yıl sonrasını düşündükleri için herhalde beklemedeler. Bana öyle geliyor. Fransa gerçeği de ortada. Fransa Paris Saint Germain'e bağlı çünkü Fransa'da ama tabii bu arada bir ikilem daha var. Katar sermayesi diyorum ama öteki tarafta İngiltere'de de bir Chelsea gerçeği var. Orada da bir yabancı sermaye var. Manchester United'da da yabancı sermaye var. Manchester City tamamen yabancı sermaye ama Katar'ın bu işin kilit ülkelerinden biri olduğunu çok iyi biliyorum. 2022 Dünya Kupası dünyanın en sıcak ülkelerinden birine nasıl verilir? Onlar çok aşırı şekilde para verirler, aktarırlar sana. Sen de bir şekilde kabul edersin ve dünyanın en sıcak ülkelerinden birinde futbolculara işkence yaparsın. Yok efendim, kış aylarında oynanacak. Kış ayında da oynansa Katar'daki sıcaklık 37-38 derece. Gece oynanacak. Efendim havalandırma yapılıyor. Hayır efendim, futbolcunun orada canı çıkacak. Yani 2022'de. Durum bundan ibaret. Başka ne sormak istersin Ali bilmiyorum.
Şimdi mesela bu izleyenler arasında Volkan Ar var. O da spor yazarlarından birisi. O demiş ki Almanya'da kulüplerin %51'i sahibi taraftarlardır. O yüzden başlarına buyruk hareket edemezler.
Kesinlikle haklı.
Şuraya geleceğim. Taraftarlar bu işe ne der? Şimdi baktığım zaman biraz tepki de var. Hani mesela özellikle İngiltere Premier Ligi'nden çok kabul edilmiş gibi de değil yani gördüğümüz kadarıyla. Siz ne der, yani ne düşünüyorsun? Ne der acaba taraftarlar bu işe?
Volkan arkadaşımızın söylediği son derece doğru. Almanya'da böyle bir kanun da var. Başka ülkelerin kanunları hakkında net bir bilgiye sahibim değilim. Ama işte Türkiye'de kanun olmadığı için öyle bir sorun yok. Türkiye'de herkes deyim yerindeyse kafasına göre takılmakla meşgul. Eğer kanun yoksa da bir gecede kanun çıkartılır, onların istediği olur. Biz buna alışık yaşadığımız için bununla özdeşleştik. Almanya örneği Volkan'ın belirttiği gibi bizi bozar. Almanya bunun için bekliyor. İngiltere'de Liverpool'un ben sanıyorum bu gece saatlerinde saat daha orada 2 saatimiz var. 20-24. Gecenin ilerleyen saatlerinde sanıyorum Liverpool kulübünün önünde bir takım gösteriler daha olacak. Aynı şekilde Manchester United için de bilgileri geldi bana. Bu iş hakikaten nereye gidecek? Bir taraftan ben haberleri hazırladığım için de sanıyorum sabaha kadar uyumayıp acaba neler oluyor diye gezinip sabah seslendirme yapacağım. Düşünüyorum bu işin sonu nereye gidecek?
Peki bu takvim nasıl? Bu Avrupa Ligi'nin ne zaman başlayacak? Yani mesela bir takvim belirlemişler mi?
Mutlaka belirlemişlerdir ama şu anda net olarak açıklamıyorlar. Senin de biraz önce söylediğin gibi şayet UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Real Madrid'i ve diğer Manchester City otomatikman dışarı atarsa bence hiç sezon bittiği anda onlar başlar.
Hmm, o derece ve şimdi Euro 2020'de var. Peki bu kulüpler zaten hani dedik ya Avrupa futbolunun dominosu görevinde ve futbolcuları da dünya çapında yıldızlar hepsi de ulusal takımlarında en kilit futbolcular. Yani bu eğer bu karar alırsa FIFA, UEFA Oynamayacaklar bunlar Euro 2020'de eğer bu kulüpler devam etmek ararsa. Futbolcular acaba bireysel olarak böyle bir şeye girişebilir mi? Ben karşıyım deyip acaba böyle bir şey, ama o zaman da futbolla ilişini kulüple ilişini kesmesi gerekebilir değil mi?
Orada futbolcunun kulüple yaptığı sözleşme bağlayıcıdır. Acaba hiçbir futbolcunun sözleşmesinde şu şartlar olmazsa ben sözleşmemi fes edebilir miyim şeklinde hangi madde var bilemeyiz. Belki bir takım futbolcuların var, ileriyi gören menajerlerin böyle bir beklentisi var. Belki koydular şartnamelerine, sözleşmelerine, belki koymadılar, bilemiyoruz. Ama burada şu gerçek var, daha önce de belirttiğim gibi. Bu sistem devreye girdiği anda şayet UEFA, FIFA, siz dünya sisteminde, Avrupa'da, dünya kupalarında forma giyemezsiniz dediği anda burada devreye ilk önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi girecek. Ondan önce Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi kasa gidilecek. Orada bir karambol yaşanacak. O sırada birileri bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak. Ve oradan da acilen bir karar çıkacak. Ben sanmıyorum ki UEFA bir futbolcunun ulusal takımda forma giymesini engelleyebilsin. Şimdi şöyle düşünelim. Sen Ahval News'da haber yapıyorsun. Çalışıyorsun. Ve buranın başı kim? X kişi. Ve diyor ki sen bir sisteme bağlısın. Ali Aslangül, bundan sonra hiçbir kanalda, hiçbir şekilde televizyon programı yapamazsın. Bu akla yatkın mı?
Evet, tabii ki. Yani eğer sözleşmede imzalamadıysan böyle bir madde olan, tabii ki de hakkı yok yani böyle bir şey hiç kimsenin.
Yani burada kilit Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olacak ve çok kısa sürede karar verecek. Çünkü bütün uluslar bastırmaya başlayacak. Bunun arasında Türkiye de var. Çünkü Türkiye'nin de 3 futbolcusu bu takımla söz konusu 12 kulüpten 3'ünde, ikisinde oynuyor. Birbirine girecek ortalık ve önümüzdeki günden biz futboldan çok futbol dünyasında yaşanan kaos konuşacağız.
Yani bu iş ahime gidecek anladığımız kadarıyla şu anda.
Benim görüşüm bu. Başka alternatifi yok. Eğer UEFA kaldı ki aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nden Real Madrid ve Manchester City'yi de atarsa bu iş otomatikman yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Neden? Çünkü onlar bütün sezon boyunca oynadılar. 2 maçları var. Yarı final rövanşı ve sonra final. Bunların ekonomik yokluklarını, kayıplarını kim ödeyecek? Hiç kimse. UEFA zaten buna karşı. Bizi ilginç günler bekliyor.
Şöyle bir son soruyu da bitireceğim. Ya, olur da FIFA, işte UEFA bir geri adım atıp tamam kardeşim sizin istediğiniz 3,5 milyar euroysa 3,5 milyar euro 12 işte kaç takımsa dağıtacağız. O parayı biz size vereceğiz deme ihtimali var mı siz? Böyle bir şey görüyor musunuz? Ve böyle bir şey olursa bu takımlar nasıl karar alır?
Ali, bu kulüpler çok önceden düşündüler. Çok uzun süreden beri üzerinde çalışıyorlar bunun. Bütün hesaplarını yaptılar. UEFA her ne kadar uluslararası Avrupa futbolunun otoritesi gibi gözüküyorsa da oradaki yolsuzluklar da her gün gazete sayfalarına, uluslararası ajanslara, ki Türkiye'ye çok yansımıyor, ortaya çıkıyor. UEFA çok büyük bir paradan vazgeçmeyecek. Vazgeçeceğini sanmıyorum. Çünkü kulüplerin isteği zaten... UEFA Başkanı Alexander Ceferin de yaptığı açıklamada gözü doymaz kulüpler diyor. Kardeşim, senin gözün doyuyor mu? İlk önce senin gözün doyuyor mu? UEFA olarak senin yaptırımın nedir? Organizasyonun organize edilmesi. Yani Şampiyonlar Ligi'nin, Avrupa Süper Ligi'nin organize edilmesi. Uluslararası maçlarda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda organizasyon. Bunun nedir gideri? Oradan gelen televizyon gelir rakamı, televizyon nakliyen yeni gelir rakamının ne olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Hiçbir zaman net değildir. Hiçbir zaman açıklanmaz. Sen niye bütün paranın aslan payını istiyorsun? Kulüpler burada emekçiler. Kulüpleri ben son derece haklı buluyorum. Emekçi olan kulüpler ve futbolcular. Eğer bir kulüp yatırım yapıp 100 milyon, eğer 222 milyon liraya Neymar'ı alıyorsan bunun karşılığında da bir beklentin olması lazım. Çünkü nakden yayın gelirin çok fazla olmalı ki bunu karşılayabilmelisin. Sponsor gelirin çok fazla olmalı ki bunu karşılayabilmelisin. Bunun için ben açıkçası 12 kulübü son derece haklı buluyorum. Futbolun düzenini bozsalar da, çünkü ruhumda anarşizm olduğu için böyle karşı çıkmalara bitiyorum. Siz misiniz otorite? Tanımıyoruz sizi dediler. Sonuna kadar onların yanındayım. Nasıl? Yeterli oldu mu?
Evet. Şampiyonlar Ligi galiba format değiştirdi. Böyle bir karar almışlar. 36 takımlı bir yeni formatta devam edecek. 2023 ya da 2024.
2024. Onlar da gülücük dağıtıyorlar. Mavi boncuk dağıtıyorlar. Bize gelin. Size geleceğiz gelmesine, ama parayı çoğaltacak mısınız? Hayır efendim. UEFA'da köşe başını tutmuş. 70 yaş üstü. Akıl almaz rakamlar harcayacak. Özel yaşamlarında kimse hesap sormayacak. Limuzinlere binecekler. 5 yıldızlı otellerde kalacaklar. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hangi ülkede oynanacağını belirlemek için el altından rüşvet alacaklar. Bu sahtekarlık devam edip gidecek.
Bu arada ben bunu yeni öğrendim. Bu Şampiyonlar Ligi yayın ihalesi Türk lirasıyla yapılıyormuş Türkiye'de. Ve her kulübe göre para, kulübün işte Başakşehir'e daha az, işte Galatasaray'a farklı, Fenerbahçe, yani her takıma ayrı bir para payı varmış yani. Bu da mesela çok absürt geldi bana mesela. Ben bunu bilmiyordum daha önce.
Peki bilmediğim bir şey daha da söyleyeyim.
Buyurun.
Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakkı Bein Sport'ta, yani Diş Türk'te. Düşündüler, taşındılar, baktılar ve ilk gelecek yıl bunu satın almamaya karar verdiler. Neden? Çünkü her ne kadar Katarlı sermayeye kızsam, onlara muhalif de olsam, bir taraftan haklılar. Neden haklılar? Çünkü ciddi bir ödeme yapıyorlar. Bunun karşılığında Türkiye'deki korsan yayın onların gelirini engelliyor. Eğer bir lig maçı izleyeceksen, eğer bir Avrupa Şampiyonlar Ligi, eskiden kaldı Avrupa Kulüpler Şampiyonası gibi, Şampiyonlar Ligi izleyeceksen elbette bunun bedelini ödeyeceksin. Ha, rakam yüksek mi? Türkiye'deki gelire göre yüksek. Elbette bunu kabul etmek lazım. Onlar da biraz dumping yapıp yurttaşın satın alabileceği düzeye çekseler korsan yayın bu kadar artmaz. Onun için özetle söyleyeceğim şu: gelecek yıl Bein Sport, Dijitürk Şampiyonlar Ligi'nin nakliyen yayın hakkını satın almıyor.
Bu da önemli bir bilgi. Peki, çok teşekkürler Hasan Bey. Yine böyle gelişme olursa sizi rahatsız ederiz. Yine böyle yayın yaparız. Çok teşekkürler tekrar.
Estağfurullah Ali, kolay gelsin. Çok teşekkürler.
Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.